Bugünkü sohbetimiz melek, cin, ruh, insan, bunların yapıları ve özellikleri üzerine. Özellikle cin ismi geçtiği zaman hemen hepimizin içine düştüğü çok büyük bir yanılgı mevcut. Tamamen ilkel bir ön yargı ile bu kelimeye karşı çıkıyor. Böyle bir şey olamaz, eskilerin hurafesi deyip reddetme basit düşünceliliğine düşüyoruz. Oysa unutmayalım ki dün inkar edilen pek çok şey bugün günün adi değerleri arasına girmiştir. Çoluk çocuk eline düşmüştür. Bizim burada yapmamız gereken şey cin kelimesiyle kastedilen mananın ne olduğunu önce iyi anlamak, ondan sonra gerekiyorsa onu reddetmektir. Yoksa ilkel bir şartlanma mahsulü olarak olayı hemen hurafe diye nitelendirip olmaz böyle şey demek son derece basitlikten başka bir şey değildir. Sorsalar, deseler ki size cin nedir? Hemen hepimizin bildiği gibi bir tarif getireceğiz. Ya yoktur böyle bir şey, uydurmadır, eskilerin attıkları masallardır diyeceğiz. Veyahut da kulaktan dolma duymuşsak birkaç şey, canım kısa boylu, ayakları ters, kulakları uzun, göz bebekleri kedininki gibi dikine, çok seri hareket eden, her kılıkta görünen erkek veya dişi varlıklar diyeceğiz. Veyahut da madde şartlanması içinde olaya maddeci gözle bakıp yaklaşıp bütün bunlar halüsinasyonlardır diyeceğiz. Peki bu işin gerçeği nedir? Cinler var mıdır, yok mudur? Bugün günümüzde önemli bir biçimde gündeme gelen uzaylılar var mıdır, yok mudur? Nedir bu uzaylılar? Şunu bilelim ki genelde en büyük hatayı kendimiz gibi maddi bedene sahip uzaylıları düşünmekle yapmaktayız. Bunu takip eden ikinci en büyük hatamız da geçmişe ve yanlış şartlanmalara bağımlı olarak manada değil şekilde ve kelimelerde bloke olmamızdır. Mesela cin kelimesini duyduğumuz anda son derece ilkel bir biçimde hemen inkar ediyoruz. Olmaz böyle şey, uydurma, saçma. Oysa araştırsak bu konuyu, birçok cevabını bulamadığımız meselenin çözümüne ulaşacağız. Şimdi elimizden geliyorsa beynimizi şartlanmalarla bloke durumdan çıkartıp geniş düşünmeye çalışalım. İnsan bedeninden yola çıkalım. Biliyoruz ki insan bedeni trilyonlarca hücreden oluşmuş bir bileşik yapıdır. Bu yapıda hakim olan güç ise biyokimyasal, biyoelektrik sistemdir. Keza beynin tüm faaliyeti dahi hep bu biyokimyasal, biyoelektrik enerjiyle meydana gelir. Geçmiş yıllarda ve asırlarda beyin faaliyetini oluşturan bu biyokimyasal, biyoelektrik güç bilinmediği için meselenin çözümünden uzak kalınmış ve hep mecazi tanımlamalarla konuya yaklaşım sağlanmaya çalışılmıştır. Eski klasik anlayışa göre bir cansız et kemik beden, bir de buna can veren dışarıdan gelmiş ve bu bedene girmiş ruh söz konusuydu ki İnsan bedeninde görülen şuur da bu ruha bağlanmaktaydı. Oysa işin gerçeği böyle değildir. Can dediğimiz şey yeryüzünde ve evrenin her noktasında mevcuttur. Can denen şey aynı zamanda şuur kelimesiyle işaret edilen mananın da ta kendisidir. Ve bu durumda görülecektir ki yeryüzünde ve tüm algılayabildiğimiz yapıda cansız ve şuursuz tek bir şey mevcut değildir. Yalnız burada çok dikkatle anlamamız gereken bir nokta var. Bizim beynimiz beş duyu ile bloke düşünme durumunda olduğundan kendisinden gayrı canlı ve şuurlu varlık kabul etmez. Zira beyin içinde bulunduğu bloke durum dolayısıyla beş duyu verileri ötesindekileri değerlendirmeye katmamaktadır. İşte bu hal de beynin adeta hayvanlarda olduğu gibi sadece beş duyuya bloke çalışma sisteminden ileri gelmektedir. Oysa beş duyuya bloke bir beyne göre ne televizyon görüntülerini meydana getiren dalgalardan, ne radar dalgalarından, ne de bugün varlığını tespit ettiğimiz ancak beş duyu sınırları içinde kaldığımız takdirde inkar etmek zorunda kalacağımız birçok şeyden söz edemeyiz. Bilelim ki beş duyu bize tümel varlıktan belirli kesit örnekleri alabilmemiz için verilmiştir. Ancak bizler burada şartlanma gereği, yanlış bilgilerin getirdiği şartlanma gereği, büyük bir yanılgıya düşmüş, kesit örnekleri alabilmek için verilen beş duyu ile bloke olmuş, her şeyi beş duyu ile tespit ettiklerimizden ibaret sanma gafletine düşmüşüz. Santimetrenin trilyonda birindeki dalga boyundan oluşmuş varlıklardan tutun, kilometrelerce boyundaki dalga boylarının ihtiva ettiği anlamlara kadar evrende var olan sayısız varlık mevcut skalası içinde bizim varlığını tespit edebildiklerimiz okyanusta bir damla bile değildir. Hal böyleyken bizim hala tüm canlılar ancak beş duyu kapasitemizin içindekilerden ibarettir, ötesi olamaz gibi çağ dışı düşüncelere saplanıp kalmamız çok büyük bir geri kalmışlık örneği oluşturmaktadır. Esasen bir çeşit düşünsel bozukluktur evrende diye konuşmak. Zira henüz yeryüzündeki hiçbir insanın hafsalası galaktik boyutları değerlendiremezken bir insanın kalkıp da bugünkü hesaplara göre milyarlarca galaksiyi içinde barındıran evreni sanki biliyormuş, anlıyormuş, algılıyormuşçasına evrende diye hüküm vermesi son derece ilkel bir geri kalmışlıktan, aşağılık kompleksinin getirdiği ben en büyüğüm zannından başka bir şey değildir. Dolayısıyla evrende sözünü bir yana bırakıp içinde yaşadığımız sisteme göre konuşmak gerekirse, atomüstü boyutun canlıları olan tüm moleküler birimler ile atom altı boyutun canlıları olan tüm mikrodalga birimler esasen canlılar sisteminin belirli skalalarını oluşturmaktadırlar. Atom altı boyuta ait mikrodalga bedenli canlıların tümü dini terminolojide melek ismiyle tanımlanmıştır. Esasen tüm canlılar dini kaynaklarda iki ayrı yapıda özetlenmiştir. Bir, melekler. İki, insü cin. Atom boyutundan salt enerji boyutuna kadar tüm mikrodalga ve kuantsal yapı melek kelimesiyle, atom üstü boyutta yani beş duyuya giren madde alanında var olan tüm moleküler yapılar da maden, nevat, hayvan kelimeleriyle tanımlanmıştır din terminolojisinde. Cin kelimesiyle işaret edilen uzaydaki varlıklar, daha sonra tafsilatıyla anlatacağız, mikrodalga bedenle var olan bir tür hologramik varlıklardır. Keza insan ruhu dahi insan beyninin üretmiş olduğu mikrodalgalardan oluşan bir tür hologramik bedendir. Şimdi buraya dikkat edin. İnsan bedeninde bir karaciğer canlı ve bilinçli olarak yapısının özelliklerini ve gereğini nasıl ortaya koyuyorsa ve diğer yandan bedenin sair organlarıyla da birleşerek beden dediğimiz bir üst yapıyı oluşturuyorsa ve nihayet bu bedenden de beden ötesi bir varlık olan insan şuuru nasıl meydana geliyorsa, aynı şekilde atom altı ve atom üstü boyutun kendine özgü canlı şuurlu varlıklarından oluşan sistemik, galaktik ve galaksiler bileşiği canlı, bilinçli, özgün varlıklarda söz konusudur ki işte dini terminolojide bunlara melekler denmiştir. Esasen yaşamda var olan her şey canlılığını ve şuurunu meleklerden alır. Çünkü yaşamda var olan her şey kuantsal yapının çeşitli boyutlardaki bileşimleriyle, terkibiyle ve yoğunlaşmasıyla oluşmuştur. Can dediğimiz şeyin özü de bu kuantsal yapıda, evrenin özündeki enerjide mevcut olduğuna göre, demek ki her şeyin aslı ve özü kuvvet, enerji anlamına gelen melk kelimesinden türemiş, meleklerden meydana gelmiştir. Bilgisayar kelimesinde işaret ettiğimiz yapının varlığında atomlar veya ışık kuantları nasıl bir boyutsal derinlik ve öze işaret ediyorsa, insan veya hayvan veya cin dendiği zaman da onların yapısını oluşturan öze, cevhere, altyapıya din terminolojisinde melek denir. Bu itibarla ister insan, ister cin, ister hayvan denilen tüm varlıkların ve bunların dışında kalan bütün yapıların aslı hep bu meleklerdir. Nitekim cin denilen varlıkların meleklerle karıştırılmasının, şeytanın da bir melek olarak bilinmesinin sebebi işte bu hususun iyi anlaşılamamasıdır. Öz yapısı, ham maddesi itibariyle melek terkibinin oluşturduğu cin olan iblis, halk ve hatta bir takım hocalar tarafından baş melek diye zannedilmiştir. Sebebi de bu bahsettiğimiz husustur. Oysa Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 50. ayetinde bu gerçeğe şöyle işaret edilmektedir. Ancak iblis secde etmedi, cin olduğu için. Evet, cin sınıfı genelde insan sınıfına secde etmemiştir. Etmez de, zira yapısal olarak insandan pek çok üstün özelliklere sahiptir. Burada secdeden murat, üstünlüğünü kabul etme ve boyun eğmedir. Yoksa önünde eğilip de başını toprağa koyma değil. Evet, Melekler canlı cansız diye nitelendirilen her şeyin aslını ve özünü meydana getirdikleri gibi ayrıca çeşitli ölçülerde ve boyutlarda canlı varlıklar olarak da bizatihi mevcutturlar. Meleklerin insanlar üzerinde nasıl tasarruf ettikleri çok merak edilen bir husustur. Mesela Azrail isimli canlıların ölümüne vesile olduğu bildirilen melek. Sorulur, tek midir, çok mudur? Bir anda sayısız canlıyı nasıl öldürür? Bunu basit bir misal ile izah etmeye çalışayım. Uranüs'e gitmekte olan bir gök aracı NASA merkezinden gönderilen radyo dalgalarıyla yönlendiriliyor veya çeşitli işlevleri hazırlanıyor. Bunun gibi herhangi bir verici istasyon tarafından yayınlanan dalgalar çeşitli yörelerdeki, çeşitli uzaklıklardaki araçlar tarafından alınıyor, değerlendiriliyor ve çeşitli görüntüler televizyon ekranında veya radyo alıcısında ortaya çıkıyor. İşte Azrail isimli melek de orijinal yapısı itibariyle zaten atom altı boyutun, mikrodalga boyutun yaydığı enerjiye sahip. Bu yaydığı dalgalar ile beyinlerde o anda o dalgayı almaya açık olan beyinlerde etkisini oluşturarak ölüm dediğimiz beynin durması olayını meydana getiriyor. Nasıl NASA'nın bir merkezden yaptığı yayın aynı anda binlerce uyduya ulaşıp hükmünü icra ediyorsa, Azrail'in yaptığı yayın da aynı anda binlerle alıcı tarafından, yani alıcı beyin tarafından algılanarak gereği oluşmakta. Azrail gibi diğer bütün melekler dahi yaymış oldukları mikrodalga yayınlar ile beyinleri, hatta daha derinlemesine söyleyelim, genetik dizini etkileyerek hükmünü icra etmekte. Belirli bir şekli olmayıp soyut yapılı melekler olduğu gibi belirli bir şekli olan melekler dahi erbabının ifadesine göre mevcuttur. İnsan bedeninin nasıl bir ruhu varsa yıldızların ve takım yıldızların dahi birer ruhu vardır ki gene bunlara da melek denilmektedir. Ayrıca her bir gezegen veya yıldızın, ki buna güneş de dahildir, kendine has canlıları vardır. Ki gene bunlar da melekler sınıfı içinde yer alır. Mesela güneşten söz ettik. Ondan devam edelim. Güneşin içinde şu anda yaşayan kendine has canlılar vardır. Güneşin yapısına uygun olan bu canlıların adı da dini terminolojide zebanidir. Bu isim onlara, oraya gidecek olan insanlara ve cinlere izafeten verilmiştir. Ellerine düşen varlıkları zebun edici, yani aşağılayıcı, horlayıcı özellikleri dolayısıyla bu isimle isimlendirilmiştir güneşin canlıları, varlıkları. Esasen bu varlıklar kendi başlarına kötü varlıklar değillerdir. Orada meydana gelmeleri sebebiyle son derece güçlü, latif, hareket kabiliyeti son derece üstün varlıklardır bunlar. Dışarıdan güneşin içine gidecek olan ruhlar ise cin veya insan, yer çekimi güneşe göre son derece düşük olan dünyada meydana geldikleri için orada büyük bir zafiyet ve aciz içinde olurlar. Nitekim çeşitli peygamberimizin hadislerinde cehenneme gidenlerin bedenlerinin çok büyük oluşu ve orada ancak sürünerek hareket edebileceklerinin ifade edilmesi hep oraya gidecek olan bu varlıkların çok düşük yeryüzü çekimi alanında meydana gelip orada yaşayıp o radyasyona alışıp sonra çok yüksek güneş yerçekim alanına gidilmesi dolayısıyladır. Nitekim güneşe gidecek cinler dahi düşük seviyeli dünya yerçekimine göre yapılandıkları için cehennem tabir edilen bu ortamda ora halkından eziyet görür halde olacaklardır. İşte güneş gibi tüm yıldızların ve sistemlerin kendine has canlıları vardır ve olması da gerekir. Bu yüzden Allah alemlerin Rabbidir denmiştir ki her bir alem, her bir yıldız, her bir sistem kendine has canlıları kendi bünyesinde barındırmaktadır manası çıkmaktadır buradan. Ancak işte biz çok büyük bir yanılgı, şartlanma neticesi etrafta, dışarıda, uzayda, yıldızlarda, gezegenlerde kanlı canlı, etli kemikli insansılar arıyoruz. Ve bu da bizim tamamıyla yanlış hedefler peşinde koşup ömür tüketmemize yol açıyor. Evet, günümüzde çok yoğun bir biçimde bahsedilen, büyük önemli görüntülerle ortaya çıkan, hatta zamanının başbakanı tarafından ve yanındaki gazeteciler tarafından Ankara Esenboğa Havaalanı'nda görülen, Rusya'da bir parkta görüldüğü öne sürülen uzaylılar, TASS ajansı bunu yayınladı, bütün dünya basında çıktı. Nedir bu uzaylılar? Bir kere şunu bilelim ki, uzaylılar vardır veya uzaylılar yoktur sözünü söyleyecek bu konunun hiçbir yerde profesörü, doçenti, doktoru vesairesi, bilim adamı yoktur. Çünkü ele geçmemiş, elde olmayan nesnenin bilimi ve bilimi olmayan şeyin de bilim adamı olmaz. Öyleyse uzaylılar konusunda konuşacak yeryüzünde bir bilim adamı mevcut değildir. Ancak bu konuda belli araştırmalar yapmış, araştırmacılar konuşma hakkına sahiptir. Bugüne kadar elimize geçmiş ve üzerinde gerekli ve yeterli inceleme yapılmış biri olmadığına göre kimse ispatlı şekilde uzaylılar şöyledir diyemez. Ancak bu varlıkların 50 yıl öncesine kadar kesinlikle yok olup da bu süre zarfında mucizevi bir şekilde aniden uçan dairelerle ortaya çıktıklarına da inanmıyoruz. Öte yandan asırlar ve asırlardır insanlar yanı sıra dünya üzerinde varlığından söz edilen bir takım varlıklar mevcuttur ki kimi toplum bunlara hayalet, kimi toplum bunlara ruh, kimi toplum da peri, cin, dev gibi isimler vermiş. Çeşitli özellikleriyle kendilerini belli eden, bazen insanlara yardım ediyormuş gibi görünüyor, bazen de insanların iradelerini zorlayıcı davranışlar ortaya koyan bu varlıklara, Kur'an nazil olduğu devrede o günkü halkın da kullandığı bir kelimeyi kullanmış, cin adı verilmiş. Cin, gözle görülmeyen, normal beş duyuyla tespit edilemeyen, madde yapılı olmayan varlık demektir. Peki şimdi düşünün, uzaylılar gözle tespit edilebiliyor mu? Elle tutulabiliyor mu? Beş duyuyla varlığını maddi bir nesne gibi sabit kılabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu isim denk düşüyor. Şimdi hangi eğitim ve kültür seviyesinde olursanız olun, hangi şartlanma ile kendinizi bloke etmiş olursanız olun, inkar edilemeyen bir gerçek var. O da halkın büyük çoğunluğunun kabul ettiği ve değişik isimlerle andığı, insan yanı sıra mevcut olup her an algılanamayan bir takım varlıklar mevcuttur. Ne kişinin inkarıyla onlar yok olur, ne de kabulüyle bir şey kazanırlar. Hatta insanların onları inkarları bilakis çok daha geniş bir meydan açar onlara. Zira görmekteyiz ki çoğunlukla insanlarla eğlenen, alay eden, aldatan, olmadık hayaller peşinde sürükleyen bu varlıklar ne isimle anarsak analım genelde hep insanlara hükmetmekten zevk alan bir tür. Esasen maddi bir bedenle kayıtlı olan insanlara karşı beden sınırlamalarından uzak olan bu varlıkların başka türlü olmaları da beklenemez. Ellerinin altında istedikleri gibi hükmedebilecekleri, istedikleri gibi kandırıp eğlenebilecekleri sayısız insan mevcutken onların böyle bir fırsatı değerlendirmemeleri elbette mümkün değildir. Nitekim bu gerçeğe Kur'an-ı Kerim 6. surenin 128. ayetinde şöyle işaret ediyor. Ey cin topluluğu, insanların ekseriyetini hükmünüz altına aldınız. Bakın dikkat edin tabire. İnsanların ekseriyetini kelimesini kullanıyor. Aynen Arapçada da ekseriyeti kelimesi geçiyor. Yani insanların yarıdan fazlası, çoğunluğu demektir bu. Evet, ister uzaylı değil, ister eskilerin ve dini terminolojinin kullandığı ismiyle cin adıyla anın, bu varlıkların en büyük özellikleri insanları hüküm altına alarak onlara gerçeğe ters düşen fikirler ve davranışlar içine sürüklemeleri. Cin denen, göze görünmeyen, elle tutulamayan bu varlıklar çeşitli toplumlara toplumsal şartlanmalarına uygun fikirler ve değerlerle yaklaşarak onları hükümleri altına alırlar. Kimin hangi hususta eğilimi mevcut ise o yolda fikirler veya görüntülerle kendilerine bağlamaya çalışırlar. Genelde çok büyük çoğunluğa tahakkümleri kendilerini bildirmeden ve fark ettirmeden olmaktadır. Hükmettikleri kişiler umumiyetle ya İslam inancını kabul ettiğini söyleyen kişilerdir ya da İslam inancını kabul etmeyenler. İslam inancını kabul etmeyenleri kandırma şekilleri öldükten sonra tekrar dünyaya gelineceği esasına dayanan eski Hint türü inançlardır. Kendilerini uzaydan veya başka galaksi ve sistemlerden gelmiş varlıklar olarak tanıtmaları da en büyük zevk konularıdır. Oysa bu varlıklar dünya atmosferi içinde veya dünya üzerinde yaşamaktadırlar. Son derece zeki ve hareket kabiliyetine sahip oldukları için de insanları bu yönleri dolayısıyla çok rahat bir şekilde kandırabilmektedirler. İnsanları kandırma metotları hep insan beynine yolladıkları mikrodalga impulslar şeklinde olmaktadır. Kişiler bu impulsları beyinlerinde bulmakta, ancak gelen impulsun frekansına göre görüyorum veya işliyorum diye değerlendirmektedirler. Oysa çok büyük bir çoğunluk ne görme mevcuttur ne işitme. Bu yüzden de böyle etki altındaki kişinin çevresindekiler o anda o kişinin algıladıklarını algılayamamakta ve onun halini inkar etmektedirler. Nitekim Rusya'da bir parka indiği belirtilen uçan daire olayında da olaya şahit olan çocuk ve yanındaki iki arkadaşına karşılık o civarda olan birçok kişi de böyle bir olayı görmediğini ifade etmekte. Ama yerde de bir takım izler görülüyor. Neyse, işte buna bir deyişle uyanık rüya görme diyebiliriz. İslam dışı inanışlara sahip olanları kandırma yolları arasında en çok ruhlarla görüşme veya uzaylılarla görüşme tarzını kullanmaktadır bu varlıklar. Umumiyetle saf yaratılışlı kişiler belirli bir kültürden mahrum olduklarından, gerçekte uzaydan ve başka galaksilerden gelenler varmış sanmakta, ki gerçekte ilmen böyle bir şey mümkün değildir, bunun geniş sebepleri var, şu anda burada izah edemeyeceğim, ya da ölmüş yakınlarıyla görüştüklerini zannetmekteler. Ki bu hususu bu Ruh İnsan Cin kitabında geniş olarak izah ediyoruz biz. Cinlerin insanları kolaylıkla kandırıp hükmedebilmeleri için öncelikle tercih ettikleri yol onların İslam kaynaklarından gelen bilgilerle bağlantılarını kopartmak ve bu yolda telkinlerde bulunmak çizgisindedir. Zira cinler hakkında en geniş bilgi dünya üzerinde İslam kaynaklarında mevcuttur. İnsanların bu bilgilerden yoksun kalmalarıyla birlikte kandırılmaları çok kolay olacağı için genelde hep bir kere İslam'ı zamanı geçmiş, modası geçmiş hurafe bilgiler diye tanıtma yolunu seçerler Ve İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da sanki yüksek alıcı güçlere sahip bir medyummuş gibi kabul ederler ve tanıtırlar. Böylece peygamberlik mefhumunu ortadan kaldırırlar. İnsan da elbette ki bilmediği tehlikeye karşı tedbir almaz. Dolayısıyla cinlerin nasıl bir tehlike olduğunu bilmezse insanlar elbette bu konuda tedbir almayacaklardır. Tedbir almayınca da rahatlıkla cinlerin kucağına düşerler. İşte bu yüzden de cinler insanların kendilerini bilmelerini istemezler. Ki böylece kendilerine karşı tedbir alınmasın. Gelmiş geçmiş en büyük evliyaullah'tan bir tanesi olan İnsan-ı Kamil kitabı yazarı Abdülkerim Cili, İnsan-ı Kamil isimli kitabında 7 kat yer ehli bölümünde cinlerin 7 sınıf olduğundan söz eder. Bu 7 kat yer deyince cahil halk zanneder ki yerin altında, üzerinde yürüdüğümüz yerin altında merkeze doğru 7 kat var. Hayır. 7 kat yer, yeryüzünün üstü, hemen üstü birinci kat olmak üzere yukarı doğru 7 kattır. 7 kat yer 1, 2, 3, 4, 5 diye 7'ye kadar gider. 7 kat yer bittikten sonra birinci kat sema başlar. Tasnife göre, İslam terminolojisindeki tasnife göre. Şimdi buna göre düşünün. Bu 7 sınıftan oluşan cinlerin en zayıf takımı ikinci kat arzda yaşayanlar olduğunu anlatır Abdülkerim Cili. Ve bunların da insanların düşünme mekanizmalarını bloke ederek tesir ettiklerini söyler. İfrit adını alan en şerlileri ise 5. kat yeryüzünde yaşayıp insanlara olmadık yanlışları ve sapıklıkları empoze eder diyor Celi. Ayrıca 6. ve 7. katta yaşayan cinlere ise hiçbir insanın asla söz geçiremediğini bildiriyor. Şimdi cinlerin içinde yaşadığımız İslam toplumunda en şerli faaliyetleri, ki tabi elbette bu bize göre, sureti haktan görünerek insanları saptırmalarıdır. Cinlerin sureti haktan görünerek insanları İslam'dan uzaklaştırmaları birkaç seviyeden oluyor. Bunları Ruh İnsan Cin kitabında geniş boyutlarda izah ediyoruz. Ancak burada kısmen söz edeyim. Fal ve büyüyü hocalık kisvesi altında yapmak en alt seviyedir. Evlilik veya başka bir vesileyle bir cinle, hani bugünün tabiriyle uzaylı ile ilişki kuran kişi, bağlantılı olduğu varlığı kullanarak geçmişe dair haberler vermekte ve geleceğe yönelik ihtimaller hesabına dayalı bir şekilde güya olacağı söylemektedir. Ya da büyü yaparak bu büyüyle İnsanların iradesi dışı bir takım davranışlara sürüklenmesine yol açmakta ve böylece son derece kötü bir takım fiiller oluşturmaktadırlar. Ancak İslam'a göre fal baktırmanın, büyü yaptırmanın dinde yeri yoktur. Büyü yaptıran kişiyi, büyüye tevessül eden kişiyi, büyü yapan kişiyi dini reddetmiş, peygamberi ve Kur'an'ı reddetmiş duruma düşer. Bu dinen son derece büyük bir suçtur, büyük bir vebaldir. Maalesef günümüzde pek çok kişi cinlerle ilişkide olan ve bu yüzden kendini evliya sanan sahte mürşitlerin peşinde koşarak çok kıymetli ömürlerini boşa geçirmektedir. Çevresini aydınlatabilme yetisine sahip olabilmek için bir insanın önce İslam'ın tevhid ve akaid ilmine sahip olması, Amentü'de belirtilen hususları bütün detaylarıyla bilmesi, bu hususta bütün suallere cevap verebilecek düzeyde ilim sahibi olması gerekir. Oysa günümüzdeki sahte mehdi ve mürşitler neredeyse her şehirde birkaç tane cinni ilhamlarla, tamamıyla ilim dışı hurafelerle bir yığın insanı yanlış yola sürüklemektedir. Düşünün, tasavvuf her şeyin başında nefis mücadelesidir. Nefsi arındırma mücadelesidir. Nefsi orijinal safiyetine ulaştırma mücadelesidir. Nitekim bu konuda Hazreti Peygamber'in biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz şeklinde bir ifadesi vardır savaştan dönerken. Hal böyleyken günümüzde tasavvuf ehli olduğunu söyleyen bir yığın insan ve onların adeta süper mürşitleri sigara içmeden duramamaktadırlar. Bir sigaraya karşı nefis mücadelesi olmayan kişi nerede kaldı daha hassas konularda mücadele yapacak ve veli olacaktır? Eğer Nefahatülüz veyahut da Tezkiretül Evliya gibi, Tabakatül Kübra gibi geçmiş sayısız Evliyaullah'ın hayatını ve yaptığı mücadeleleri anlatan kitapları okursak görürüz ki onlar ne kadar muazzam mücadelelere, nefis mücadelelerine girişmiştir. Onların giriştiği o nefis mücadele yanında sigarayla olan mücadele bir hiç mertebesindedir ve maalesef bugün bu mücadele dahi yapılmamakta ve bu mücadeleyi yapmaktan aciz olan adamlar süper mürşitler olarak gözükmekte veyahut da geldikleri mertebe gereği, ki olmaz böyle bir şey, mümkün değil, artık bu gibi şeyleri yapmaktan zarar görmediklerini ifade etmektedirler. Esasen cinlerle ilgili pek çok eserde yazılı olduğu gibi cinlerin gıdası kokudur. Cinlerin en çok sevdikleri koku da sigara kokusudur. Sigara içen bir kişiyi buldukları zaman artık kolay kolay onun yanından ayrılmazlar ve onun peşinde bırakmazlar. Kişinin sigara bağımlılığının artmasında en büyük faktörlerden bir tanesi de cinlerdir. Cinler sigaraya yönelik bir kişi buldular mı hemen onun içine sıkıntı verecek şekilde beynine bir impuls yollarlar. Kişi bu sıkıntıyla hemen bir sigara yakar. Dumanların üflemeye başladıktan kısa bir süre sonra içindeki sıkıntı kesilir. Çünkü yanındaki cin o dumandan gıdalanmaya başlamış ve onun içine sıkıntı veren tesirleri göndermeyi kesmiştir. Böylece o kişi sigarasını bitirir ve bir süre rahatlar. Sonra yanındaki cin tekrar sigara kokusu istedi mi gene beynine, içine bir sıkıntı oluşturacak bir impas yollar ve o kişi de gayri insiyaki bir şekilde hemen bir sigarayı gene yakar. Bu durum işte böylece devam eder. Siz şayet böyle devamlı sigara içen bir mürşit, bir hoca veya kendini gavs sanan birinin yanına giderseniz veya bir büyücü, bir falcının yanına giderseniz Kur'an-ı Kerim'in Sad suresinin 41. ayetiyle Mü'minin suresinin 98 ve 99. ayetlerindeki cinlere karşı sizin koruyucu manyetik kalkanınızı oluşturacak olan beyin dalgalarını size sağlayacak olan şu duaları okumaya başlayın ve devam edin. Rabbi enni messeniye şeytanu binus bin ve azaba. Rabbi euzubike min hemezatiş şeyatini ve euzubike Rabbi enyahdurun. Siz bu duayı içinizden devamlı okumaya başladığınız anda göreceksiniz ki o yanına gittiğiniz, yanında olduğunuz kişi bir takım sıkıntılara düşecek, telaşlanacak, terlemeye başlayacak. Bu ilişkinin kesilmesinden, zarar görmesinden dolayı tahmin edemeyeceğiniz zorlanan haller içine girecektir. İşte bu sizin beyninizin o anda orada yaydığı koruyucu manyetik alanın tesiriyle oluşan bir haldir. Ve onun kendi cinini bulamamasını, kendi ciniyle bağlantı kuramamasını doğuran bir hal dolayısıyladır. Nitekim Evliyaullah'ın asla sigara içmediğini bundan asırlar önce yazmış olan Seyyid Abdülaziz Eddeba El İbriz isimli kitabında, ki bu kitap bugün kitapçılarda mevcut, satılıyor. Manevi yöneticiler topluluğu olan divan ehlinin kesinlikle sigara içmediğini açıklamaktadırlar. Bu divan ehlinin ne olduğunu biz İnsan ve Sırları isimli kitabımızda geniş bir şekilde izah ediyoruz. Ricali Gayb denen Evliyaullah da asla sigara kullanmaz. Ama buna mukabil bizim görüp bilip tanıdığımız bütün cinlerle alakası olan kişiler sigara kullanmaktaydılar. Hem de yoğun bir biçimde, biri bitip biri ne başlarcasına. Bu sebeple cin adı verilen bu görünmez varlıklardan uzakta kalmanın, korunmanın en başta gelen tedbirlerinden bir tanesi sigaradan uzak durmaktır. Bir kişinin gerçekten tasavvufta mertebe sahibi olup olmadığını anlamak için özellikle biz o kişide iki ilmi ararız. Bunlardan birincisi vahdet ilmi, ikincisi de kader ilmidir. Vahdet ve kader ilmi gerçek bütün evliyaullah tarafından bilinmesine karşılık cinler etkisi altında kendini veliymiş gibi gösteren kişilerde, hocalarda mevcut değildir. Çünkü cinlerde bu ilim yoktur. İnsanın cinlerden sonra gelip de yeryüzünde halife olması, Allah'ın halifesi özelliğini taşıması, bu vahdet ve kader ilminin sırlarına sahip olabilecek hafsalaya ve ilmi ihataya sahip olması dolayısıyladır. Oysa cinlerde vahdet ve kader ilmini idrak ve ihata edecek bir hafsala mevcut değildir. Çünkü bu akıl gücünden yoksundur. Cinlerde zeka vardır. Akıl maalesef son derece sınırlıdır. İnsanın yeryüzünde halife olması, vahdet ilmini idrak ve ihata etmesi gereğini yaşamasıyladır. İşte bu yüzden cinler bütün insanların vahdet ve kader ilminden uzak kalmaları ve bu ilme erişmeden dünyadan geçip gitmeleri için ellerinden geleni artlarına koymazlar. İnsanların bu ilimlerden uzak kalmaları için bunların dışındaki bütün ilimleri teşvik edip parlak gösterirler. İnsanların ilgi alanlarına sokarlar. Ta ki insanlar bu iki ilim ile meşgul olmasınlar. Oysa bir kişi bu iki ilmi anlamadıkça kendi kafasında yarattığı şartlanmaları istikametindeki Tanrı'ya Allah ismini verir ve sanır ki ben Allah'ı biliyorum, Allah'a inanıyorum. Oysa Hazreti Muhammed'in Kur'an'ın tarif ettiği Allah'ı hiç bilmeden duymadan bu dünyadan geçip gider. Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in tarif ettiği Allah'ı Hazreti Muhammed'in Allah'ı isimli kitabımızda geniş boyutlarıyla izah ettik. Ki sanıyorum bu boyutlardaki bir izah bugün Türkiye'de hiçbir kitapta mevcut değildir. Evet, cinlerin İslam'ı kabul ettiğini söyleyen topluma verdiği bu zarar, onların ölüm ötesi yaşamda ihtiyaç duyacakları enerjiden mahrum kalmalarını oluşturacak fiillerle uğraşmalarını sağlamak suretiyle meydana gelir. Tasavvuf ehline ise İşin hakikatine yöneleceklerine teferruatında oyalamak suretiyle zarar verirler. İyi ahlak, yasaklardan kaçınmak, ibadet, tasavvufun değil bir kere şeriatın konusudur. Şayet kişi tasavvuf toplantılarında bu saydığımız şeriatla ilgili hususlarla vakit geçiriyorsa, o zaten henüz tasavvufla ilgilenmeye başlamamıştır. Zira tasavvuf, şeriatla ilgili hususların üzerine bina edilen vahdet sırrına ermek amacına yönelik çalışmalarla başlar ki, nitekim bu da ilgili eser ve kişilerden tahkik edilebilir. Şimdi kendilerini uzaylı varlıklar olarak tanıtmakta olan cinlerin yalanlarını açık seçik nasıl ortaya çıkaracağınızı size tarif ediyorum. Kendilerini uzaylı diye tanıtan bu varlıklardan size somut bir araç, gereç, alet vermelerini isteyiniz. Madem ki bunlar uzaydan gelmişlerdir, üstün teknolojili varlıklardır vesaire vesaire vesairedir. Size bugün dünya üzerinde olmayan somut bir araç gereç versinler. Bunu asla ve asla başaramayacaklardır. Niçin? Çünkü bunlar cin denen varlıklardır. Mikrodalga yapılı varlıklardır. Ve insanların beynine yolladıkları mikrodalga impulslarla İnsanların hayal gücünde olmayan bir takım şeyleri varmış gibi gösterirler. Araçları, gereçleri, cihazları varmış gibi gösterirler. Ama somut olarak ellerine vermeye gelince bunu yapmaya asla kadir olamazlar. Çünkü cinlerde bu özellik yoktur. İşte bunu istediğiniz zaman size veremeyeceklerse, veremiyorlarsa biliniz ki bunlar cinlerdir, uzaylı varlıklar değillerdir. Zira bunlar hep insanların hayal gücü üzerinde tasarruf ederek hükümlerini geçirmeye çalışırlar. Eğer hayal gücü üzerine hükmedemiyorlarsa bir insanın daha fazla onunla uğraşmazlar, çekip giderler. Bu uzaylı diye kendini tanıtan bizim cin dediğimiz mikrodalga yapılı varlıklar sürekli vaatlerde bulunurlar görüştükleri kişilere. Geleceğe dönük sayısız iddialarda bulunurlar. Kendilerinin Mehdi olduğunu, kendilerinin Mesih olduğunu, insanlığın beklenen önderi olduğunu telkin ederler. Altın çağ geliyor derler, altın çağa hazırlanın derler. Bir yığın vaat ve hayaller verirler. Belirli seneler, rakamlar verirler. Sonra o sene gelip çatıp da dedikleri çıkmadığı zaman da şartlar oluşmadı, vazifenizi tam yapmadınız, onun için bu tarih ileri atıldı diye yalanlarını örtüp yeni hayal balonları şişirirler. İşte bu varlıkların bu özelliklerini eğer iyi bilirseniz onlara kanmaz, aldanmazsınız. Ve çevreniz de dolayısıyla bu konuda uyarmış olursunuz. Zira yalan yanlış bilgilere dayanarak olmadık hayallerle insanları kandırıp peşlerinden... Ruh, insan, cin isimli kitabımızda geniş olarak izah ettiğimiz gibi bu cin denilen, uzaylı denilen varlıklar esas itibariyle ışınlardan, mikrodalga yapıdan oluşmuş varlıklardır. Çok enteresandır. Bu mikrodalga yapıyı, ışınsal yapıyı Kur'an semum kelimesiyle ifade eder. Şimdi semum kelimesi iki manaya gelir. Bir, sem'den mesamata nüfuz edici ateş anlamına kullanılıyor. Minnar semum, semum olan ateş. Yani mesamata nüfuz edici, gözeneklere, elin, vücudun gözeneklerine nüfuz edici ateştir. Dikkat edin, burada tahrip yok. Nüfuz var. Yani bir ateş geliyor, vücuttan geçiyor. Fakat yakma yok vücudu. Ve aynı zamanda semum, zehirleyici anlamına geliyor. Bugün bildiğimiz gibi radyasyonun zehirleme özelliği var. Şimdi ikinci bir ifadede de mariç kelimesi geçiliyor. Min maricin minnar. Dumansız ateşten diye tarif ediyor. Yani cinleri biz dumansız ateşten, zehirleyici bir ateşten, mesamata nüfuz edici bir ateşten meydana getirdik diyor Kur'an. Yani cinler denen bu varlıklar zehirleyici, insan vücuduna nüfuz edici ve içinden geçici ve de dumanı olmayan bir ateşten, yani radyasyondan, yani mikrodalga yapıdan meydana gelmiştir anlamı çıkıyor. Şimdi bu semum kelimesi, dikkat edelim, çok enteresandır. Tur suresinin 27. ayetinde de cehennemden kurtulup cennete gidenlerin ağzından ifade edilir bir şekilde şöyle deniyor: semumun azabından bizi korudu Allah. Şimdi nedir buradaki semum? Cehennem geldi, dünyayı sardı ve insanlar cehennemin içinden geçerek, sırat denen bir geçiş alanından geçerek cennetlere, yani sayısız yıldızlara gittiler. İşte dünyadan kaçış sırasında içinden geçtikleri bu semum, güneşin yoğun ve kızgın radyasyonundan başka bir şey değildir. Yani güneşin yaydığı radyasyon semum kelimesiyle ifade ediyor. Öyleyse burada dikkatimizi çeken, anlamamız gereken şey, Kur'an bu gibi hususları mecazi tanımlamalarla, o günün insanının da reddetmeyeceği, kabul edebileceği mecazi tanımlamalarla anlatmak durumunda kalmıştır. Ama biz bugün bu kelimelerin manalarını eğer deşifre edebilirsek, görüyoruz ki Kur'an aslında günümüzün ilim ve teknolojisinin çözdüğü bir takım değerleri 1400 sene evvelinde bahsetmiştir. Bunların varlığından söz etmiştir. Evet, semum ve mariçten meydana gelen bu uzaylı varlıklar, yani ışınsal mikrodalga yapılı, radyasyon yapılı varlıklar, insanlara ancak ve ancak beyinlerine yolladıkları belirli mikrodalga impulslarla, belli dalgalarla etki edebilirler ve insanın hayal dünyasında olmadık şeyler var kabul ettirerek hükümlerini icra ederler. Şayet siz bunlardan korkmazsanız, bunların size yolladıklarının, beyninize yolladıklarının sadece bir hayalden ibaret olduğunu idrak eder, karşı koyarsanız size herhangi bir şey yaptırma güçleri kalmaz. Bu konuyu demin dediğim gibi Ruh İnsancı'nın kitabımızda veyahut da İnsan ve Sırları kitabımızda geniş boyutlarıyla etüt edebilir isteyenler. Şimdi geliyoruz ruh konusuna. Biz gerek İnsan ve Sırları kitabını gerek Ruh İnsancı'nı yazdıktan sonra bir yığın insan, daha doğrusu bilgisiz, cahil insan kulaktan dolma bilgilere dayanarak bize sordu. Kur'an'da peygambere dahi bu konuda bilgi verilmediği halde siz nasıl olur da ruhtan söz edersiniz, ruhu açıklarsınız diye. Oysa ruh konusunda açıklama yapılır. Yapılmaması hatadır. Niye? Çünkü bu konuda açıklama yapılabileceği Kur'an'da açık seçik bildirilmiştir. Kur'an'da ruh konusuyla ilgili ayetin öncesinde şöyle deniyor. Sana ruhtan sual ederler. Şimdi burada suali kim ettiğini ve kime cevap verildiğini iyi anlamak lazım. Üç Yahudi bilgini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı imtihan etmek için gelirler ve derler ki ruh nedir? Onun üzerine onlara cevap olarak da İsra suresinin 85. ayeti cevap olarak gelir. Der ki yes'elûneke anir ruh kuler ruhi min emri rabbi ve mâ utîtum minel ilmi illâ kalîlâ. Sana soruyorlar. Kimler? Yahudiler. Ruh nedir? De ki o Yahudilere, ruh Rabbin emrindendir ve bunun ilminden size yetecek kadar bir ilim verilmiştir. 17. surenin 85. ayeti. Şimdi 100 paralık izan sahibi isek, tabii 100 paralık bizim yetiştiğimiz devirlerde 100 paraydı. Bu devirde tabii 100 paranın hiçbir değeri de kalmadı ya artık. Bu ayetin muhatabı alimler, arifler, veliler, nebiler değil, madde ve maddeciliği esas almış görüş sahibi olan Yahudilerdir. Yani Yahudilere denmektedir ki bu ayette her şeyi maddeden ibaret sanıp görmediğini inkar eden, tefekkürü beşlüğüden ileri geçemeyen sizlerin ruh hakkında yeterli ilmi yoktur. Siz bunu anlayamazsınız. Elinizdeki kadarıyla kalmaya mahkumsunuz. Çünkü madde ötesini değerlendirmekten acizsiniz. Ve bu yüzden madde ötesi ruhlar aleminden söz eden Hazreti İsa'yı da inkar ettiniz, kabullenemediniz onu. Öyleyse siz nasıl olur da ruh hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz? Nitekim aynı bu bahsettiğimiz görüşü paylaşan değerli İslam alimi ve velisi İmam-ı Gazali dahi İhya Ulumuddin isimli kitabının 1. cildinin Rubbul İbadat bölümünde şöyle demekte. Yoksa sanma ki Peygamber Efendimiz ruhun hakikatini bilmiyordu. Zira ruhunu bilmeyen kendini bilmemiş olur. Kendini bilmeyen ise nasıl Rabbini bilebilir? Ruhun hakikatini peygamberler bildiği gibi veliler, alimlerin bilmesi dahi uzak değildir. Evet, İmam Gazali'den söz açılmışken onun ruh hakkındaki çok değerli açıklamalarını bahsettiği iki eserinden söz edelim. İsteyenler o eserleri araştırıp bulabilirler. Bunun bir tanesi Mişkatül Envar, Nurlar Feneri isimli eseridir. Bir diğeri de İmam-ı Gazali'nin gene Kitab-ı Maznun-u Bih Alâ Gayr-i Ehli isimli eseridir. Bu iki eserinde Ruhun çeşitli boyutları hakkında İmam Gazali'nin görüşleri var. Hatta bir tanesinde İmam Gazali Abdülkadir Geylani'nin Kaside-i Ayniyesi'ndeki şu ifadesine dayanarak dikkatimizi bir noktaya çeker. O da şu: ona ruh üfledim buyurulması kinayedir. Ey münazaa eden, ruh onun aynı değil midir? Lakin hakkı hulülden tenzih et, zira onun sivası yoktur ve her şey onun tekliğine dönüktür. Çoklukta görünen Mevla, ey eşyanın haliki zatın, her şeyde mevcuttur ifadesi Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'nin bu eserinde mevcuttur diyor İmam-ı Gazali. Aynı şekilde bu konudaki bilgi Ahmet Hilmi'nin Allah'ı İnkar Mümkün mü isimli eserinde de tetkik edilebilir. Şimdi burada sözü daha fazla uzatmadan şunu da belirteyim. Ruh konusunda ayrıca Abdülkerim Cili'nin İnsan-ı Kamil kitabında Ruh adlı melek isimli bölümünde de ve Ruhul Kudüs bölümünde de tetkik edebiliriz. Bunun yanı sıra şimdi geldik, biz ruh hakkında neler söyleyeceğiz? Şimdi şunu bilelim. Ruh ismiyle işaret edilen varlık ikidir. Birinci manada ruh, bütün kainattaki her şeyin aslı ve orijini olan, tabiri caizse eğer enerji boyutundaki tek varlıktır. Bu tek kelimeyle ruh diye kastedilir. İkinci manadaki ruh ise insan beyninin ürettiği mikrodalga beden, mikrodalga hologramik bedendir. İnsan ruhudur. Yani ruh deyince enerjiyi, enerji boyutundaki evrendeki her şeyin aslı ve orijini olan şuurlu varlığı, insan ruhu denince de insanın ölüm ötesi sonsuz yaşamını devam ettirecek olan bireysel varlığını, bireysel bedenini anlayalım. Evet, bunu böylece anladıktan sonra şimdi önce ruh üzerinde duralım. Bildiğimiz, düşündüğümüz, düşünemediğimiz her şey ruhtan meydana gelmiştir. Her şeyin ruhtan meydana gelmesinin misalini sanırım şöyle verebiliriz. Madde adını verdiğimiz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Hangi isimle neyi anarsak analım, o şey gerçekten atomlardan meydana gelmiştir. Atomların özüne, derinliğine inersek, en alt boyutta karşımıza çıkan şey enerjidir. Enerji, bu boyuttaki yapısı itibariyle bölünmez, parçalanmaz, sonsuz, sınırsız güçtür. İlahi zata nispetle hadis, yani sonradan olma ve mahluk olan enerjinin o devirdeki adı ruhtur. Ve bu ruh, kudret vasfı olan enerji oluşu yanı sıra akla evvel ismiyle işaret edilen evrensel şuur veya bugünkü ifadeyle kozmik bilinçtir. Her nesnenin yapısındaki şuur, bilinç, onun özünü oluşturan, aslı ve orijini olan ruhta mevcut olan şuurdan ileri gelmektedir. Ancak onda ortaya çıkan bu bilinç, ortaya çıktığı mahallin kabiliyet ve istidadı nispetinde olmaktadır. Ruh, boyut boyut yoğunlaşarak değişik varlıklar suretinde algılayıcılara zahir olmakta, işte böylece de çokluk görüntüsü vermektedir. Yani çokluk görüntüsü algılayıcıların tümel yapı içindeki kesitsel algılamalarından doğmaktadır. Yoksa yapının çok parçadan meydana gelmesinden değil. Tüm birimlerdeki algılayıcılar kendi yapısal özelliklerine göre kesitsel algılayıcılardır. Bu sebeple de tümel varlık kesitsel algılayıcılar yorumlamasında çokluk şeklinde değerlendirilmektedir. Bu hususu çok iyi anlayalım. Esasen Abdülkerim Cili'nin de bahsettiği gibi ruh bir melektir. Öyle bir melek ki varlık aleminde her ne isimle anılan her ne varsa hepsi de bu melekten meydana gelmiştir. Her şeyin aslıdır ve bütün meleklerin ve her şeyin aslı odur. Şimdi burada bir basit misal verelim. Buzdan meydana gelmiş sayısız nesneleri düşünün. Buzdan yapılmış insan, buzdan yapılmış hayvan, buzdan yapılmış eşya ve buzdan yapılmış her şey. Bunların ayrı ayrı varlıklar, görünen halleri varsa da gerçekte hepsinin aslı sudur. Hepsinin aslı gazdır. H2O. Hepsinin aslı atomlardır gibi boyutsal derinlik söz konusu. Şimdi ruhu insaniye gelince, yani insan ruhuna gelince, sperm ile yumurtanın rahimde birleşmesinin 120. gününde cenin bazı kozmik ışınların etkisiyle, ki buna dinde meleğin ruhu nefetmesi diye izah getirilmişti, biçimde mikrodalga üretimine başlar. Beyin çekirdeği olan bu yapı ilk temel kozmik tesirleri alarak ön programa kavuşur. Böylece onun, yani o yapının şakilesi, Kur'an'daki tabiriyle şakilesi, kulkülün ya'melu ala şakileti ayetinde belirtilen şakilesi, yani temel programı oluşmuş olur. İşte o andan itibaren kişisel ruh meydana gelir. Bundan evvel bireysel ruh mevcut değildi. Ve o herhangi bir canlı hükmündeydi. Ama ruhun 120. günde bu etkiyle meydana gelmesinden itibaren birimsel ruh, insan ruhu meydana gelmiştir ki bugünden sonra eğer bir çocuk alınırsa bu cinayet hükmüne girer. Zira mikrodalga beden, yani kişilik ruhu o andan itibaren üretilmeye başlanmıştır. Ve bunun yaşamı sonsuza dek devam eder. Şayet ufak yaşta ölürse onun kişisel özelliklerini genlerindeki bilgiler oluşturur. Beyin gelişimi ve yaşamı sürecince kendisindeki bütün bilgileri ruh adı verilen bir tür mikrodalgadan oluşan hologramik bedene yükler. Bu hologramik beden aynen televizyon dalgaları gibi, nasıl ki ses ve görüntü yüklü dalgalardır televizyon dalgaları, işte beyindeki tüm veriler de böylece yüklenmiştir. Bu insan ruhunun katmanlarını ve yüklerini daha sonra izah edeceğim. Şimdilik bu bölümü bu kadarla aralıyorum. Ölüm denen beyin faaliyetinin durması da vücudun manyetizmasının kesilişiyle birlikte hologramik beden olarak yaşama halidir. Ama o hologramik bedende o kişinin yaşamı boyunca bütün düşündükleri, hissettikleri, korkuları, endişeleri, sevgileri, neleri varsa hepsi mevcuttur. Bu sebeple bir kişi fizikoşimik bedende yaşarken kendini nasıl tanımış, kabullenmişse, bu tanıyış ve kabulleniş aynen mikrodalga hologramik bedende de, yani ruhta da o şekilde devam eder. Nitekim Hazreti Peygamber bu gerçeği şu hadisinde şöyle işaret eder. Siz nasıl yaşarsanız o haliyle ölürsünüz ve ne haliyle ölürseniz o haliyle dirilirsiniz ve kıyamette de o hal üzere bedenlenirsiniz. Ölüp de dirilme denen bu olay öldükten sonra kıyamette olmayıp bedenin kullanılmaz hale gelmesinin hemen akabindeki anda ruh beden olarak kendini bulma ve hissetme halinin adıdır. Bu sebepten de diyoruz ki Kur'an'ın ifadesiyle ölümü tadan her kişi akabinde ruh bedenle diri diri aklı ve şuuru ve tüm özellikleri tamamen yerinde ve aynı biçimde devam ederek mezara gömülür. Ve kıyamete kadar mezarda diri diri bekler. Bu yüzden diri diri beklediği için de kabirde o azap denen olay, kabir azabı mevcuttur. Yoksa kabirde diri diri kalması, kabir azabı olmaz. Nitekim görüldüğü gibi bazı olayı, dikkat edin, Amentü'de ölümün hemen akabinde olarak bildiriliyor. Vel ba'su ba'del mevk, mevtin akabindeki ba's olma deniyor. Yoksa mevt olacak, kıyamette ba's olacak demiyor. Vel ba'su ba'del kıyamet demiyorsunuz, vel ba'su ba'del mevk diyorsunuz. Nitekim bu bilgiyi ölümün iç yüzü adı altında Hazreti Muhammed'in Allah'ı isimli kitabımızda geniş olarak anlattık. İsteyenler oradan insanın diri diri mezara gömülmesini ve ebedi yaşamını tetkik edebilirler. İşte insan ruhu 120. günden itibaren bütün yaşamı boyunca tüm bilgilerle yüklenir ve beden kaydından kurtulduktan sonra da edinmiş olduğu bilgi ve enerjiye göre yaşamına devam eder. Dünya durdukça dünyanın manyetik çekim alanı içinde kalan bu mikrodalga hologramik beden yani ruh, kıyametle birlikte ya düşük enerjisi dolayısıyla dünya ile birlikte güneşin içinde ebedi olarak kalmak üzere gider veyahut da kaçabilen diğer insanlarla beraber güneşin yaydığı korkunç radyasyonun içinden geçerek, semumun içinden geçerek cennet denen galaksi içi yolculuğa çıkar. Ancak dikkat edilmeli ki ölüm ötesi yaşamın bir günü Kur'an'ın ifadesine göre dünya senesiyle 1000 yıldır. Gene Hazreti Peygamber'in ifadesiyle sadece sıratı geçiş 3000 senelik yoldur. Oranın senesiyle 3000 sene. Oranın bir günü dünya senesiyle 1000 yıl olursa 3000 yıl ne kadar sürer tasavvur edin, o sizin artık idrakınıza kalmış. İş böyle olunca artık bu olayı çok daha geniş boyutlu düşünme gereği doğmaktadır. Evet, insan ruhu konusunda bir iki hususu daha vurgulayalım. Ruha ait olarak bilinen fonksiyonların tamamı gerçekte beyne aittir. Dolayısıyla ruhun hastalığı olmaz. Beyin hastalıkları ve beyin fonksiyon bozuklukları söz konusudur. Her beyin kendi özel şifresiyle kendi ruhunu ürettiği için o beyin kullanım dışı kaldıktan sonra ruhun tekrar başka bir beyine geçmesi diye bir şey söz konusu değildir. Zira her beyin kendi ruhuyla koordineli bir biçimde çalışmaktadır. Başka bir ruhun gelip de başka bir beynin içine girmesi diye bir olay yoktur. Beyin ve ruh bağlantısını isteyenler İnsan ve Sırları kitabında geniş boyutlarda tetkik ederler ve neticede görürler ki reenkarnasyon yani yeniden bedenlenme diye bir olay kesinlikle gerçek değildir. Bu tamamen bir cin aldatmacası, kandırmacasından başka bir şey değildir. Ölmüş bir kişinin ruhuna siz arzu ederseniz beyin dalgalarınızla dua veya Kur'an okuyup bir mesaj şeklinde beyin dalgalarıyla yollayabilirsiniz. Ve sizin beyninizin yolladığı bu dalgalar şayet o kişi dünyadayken o tür bilgileri almış ise yolladıklarınızı değerlendirir. Aksi halde göndermiş olduğunuz mesajdaki enerji ona belli bir süre ferahlık verir ve akabinde o tekrar eski haline döner. Şimdi düşünün, belki de milyarlarca sene sürecek olan mezar içi yaşamda kişi ruh olarak diri ve şuurlu bir biçimde kaldığına göre bazıları diyor ki ruh azap duymaz. Öyleyse kabir azabı nedir ve nasıl oluyor? Şimdi çokça sorulan bir soru da bu işte. Bunun cevabını verelim. Kişi kabirde şuurlu ve aynen dünyada olduğu gibi aklı başında bir halde ve kendi bedenini, çevresini görmekte. Mezar içindeki çeşitli haşerat, fare, yılan, çıyan vesaire gelip kendi yüzünü, yanağını yemeye başladığı zaman o bunu tamamıyla kendinin yendiği şeklinde algılayacaktır. Zira bütün yaşamı boyunca o bedeni, o yüzü kendisi olarak kabullenmiş ve bu kabulleniş yüzünden de ruhuna, şuuruna bu bilgiler yüklenmiştir. Dolayısıyla otomatik olarak bu bilinçle olaya bakacak ve bunun sonucu olarak da ister istemez büyük bir azap duyacaktır. İşte kabir azabı denen olayın bir yönü bu. Bunun misalini biz şöyle veririz. Gün boyu bir takım şeylerden korkuyorsunuz derken uyuyorsunuz. Uykunuzda o sizi korkutan şey rüyanıza giriyor. Evet, fizikman bedeninize yapılan bir şey yok ama gündüz bilincinize yerleşmiş olan o korkutucu, azap verici şeyler işte sizin o anki yaşantınızı kabusa çevirmiştir. İşte mezar yaşamı da eğer dünyadayken bu ortama karşı tedbir alınmamış ise otomatik olarak kabusa dönüşecektir. Uyanması mümkün olmayan bir kabus. Ve bu durumda işte dini terminolojide kabir azabı diye anlatılmıştır. Gündüzleriniz ve bilinç düzeyiniz nasıl rüyalarınıza yansımakta ve artık o rüyaları rüya içinde değiştirmek elinizde olmuyorsa, kabir yaşantısı da onun benzeri bir şekilde artık değiştirmeniz mümkün olmayan bir tarzda kıyamete kadar sürüp gidecektir. Ve kabirdeki bu bitmez tükenmez kabusa, azaba karşı şu anda yaşarken tedbir almanız ve bu durumdan kendinizi korumanız mümkündür. Ki işte bu yüzden de din gelmiştir. Yani din, yukarıdaki muhayyel bir tanrıya tapınma gayesiyle değil, insanın ölüm ötesi ebedi yaşamı öğrenip şartlarına karşı kendini hazırlaması amacıyla, kendi hakikatini anlayıp Allah'ı idraka çalışması için gelmiştir. Ki bu konuyu yine İnsan ve Sırları kitabımızda geniş tafsilatıyla izah ettik. Dolayısıyla burada bu konunun tafsilatına girmiyorum. Ruh gücü denilen şey, beynin yaydığı güçlü mikrodalga yayımdan başka bir şey değildir. Ayrıca beyindeki bu özellik aynen ruha yüklendiğinden dolayı da buna ruh gücü denmektedir. Şimdi burada evliyanın feyiz vermesi denen şey nedir gibi bir sual geliyor hatırımıza. Bu kişi, yani bu veli denen kişi, yapmış olduğu yoğun zikir ve riyazet sonucu beyninde oldukça önemli bir kapasiteyi kullanabilir hale getirmiştir. Bu sebeple çok güçlü verici dalgalar yayabilmektedir. İşte böyle birini bulduğunuz zaman o kişi güçlü verici beyin dalgalarını sizin beyninize yönlendirir. Ve o anda sizin beyninizde o güne kadar açılmamış ek bir kapasite devreye girer ve o ana kadar anlamadığınız, fark etmediğiniz hususu kolaylıkla anlar hale geliverirsiniz. Konuştuğu birkaç cümle beraberinde böyle bir güç olduğu için sizin anlayışınızda, kavrayışınızda önemli gelişmeler sağlar. Ve bu idrak sizin davranışlarınıza da otomatikman yansır. İşte buna kısaca denir ki ben filanca zata gittim, o bana şöyle şöyle feyiz verdi. Esasen beynin yaydığı dalgalar iki türlüdür. Genel yaygın dalgalar, yönlendirilmiş dalgalar. Bütün insanların beyinleri zaten genel yaygın dalgaları yaymaktadır. Dua ise yönlendirilen dalgalar türünden oluşur. Mesela yağmur duası. Belli bir grup insanın tek bir amaca yönelik beyin dalgası üretmesi halidir. Ve o yağmurun yağması için o bölgede bulutları toplayıcı belirli bir manyetik alan oluşturma çabasıdır. Bunun gibi özellikle kadınların belirli bir istek uğruna bir araya toplanıp şu kadar tesbih çekip dua okuma isteği talep etmeleri aynı şekilde hepsinin tek bir amaca yönelik beyin güçlerini odaklamaları olayıdır. Hac da işte insan sırlarında izah ettiğimiz gibi bunun çok çok büyük ve güçlü bir şeklidir. Şayet çok sayıda insan, velev ki ayrı ayrı topluluklar halinde bile olsa, aynı anda ve aynı isteğe yönelik şekilde belli bir konsantrasyondan sonra dua ederse, istekte bulunursa, büyük bir ihtimal ile o istek gerçekleşir. Nitekim İstiklal Savaşı sırasında çeşitli toplulukların Mevlüt veya sair isimler altında yaptığı dua, yani beyin dalgalarını tek bir gaye uğruna yönlendirmeleri, odaklamaları toplum üzerinde büyük manevi güç oluşturmuştur. Manevi yardım denen şey hep beyinlerin tek bir gayeye odaklanarak güç yaymalarından başka bir şey değildir. Esasen burada ayrıca belirli meleki veya uzaylıların güçlerinden istifade için yapılan bağlantılar da söz konusu olur ama biz burada o konuya girmek istemiyoruz. Ricali gayb denen yüksek manevi güç sahibi kişiler, irşat kutupları dahi çoğunlukla yeryüzüne çeşitli ilimleri güçlü beyin dalgaları ile yayarlar. Ve bu yayınları alma istidatlı beyinler tarafından bu dalgalar alınarak değerlendirilir. Nitekim belirli konuların dünya üzerinde hem de birbirinden habersiz kişiler tarafından alınarak yürürlüğe konulması hep bu şekilde güçlü yönetici beyinlerin yaydığı yayınlardan ileri gelmektedir. Hatta çeşitli modalar dahi dünya üzerinde hep bu şekilde belli kişiler tarafından yayılmaktadır diyebiliriz. Arzu edenler bu hususta değerli alim ve arif Muhiddin Arabi Hazretleri'nin Fütuhat-ı Mekkiye isimli eserine bakarlar. Bu hususlar orada mecazi şekillerde tanımlanmıştır. Evet, bu hususu da anlattıktan sonra şimdi geldik insanın yapısı ve özellikleri hakkındaki bir bilgiye. Şimdi insan ismiyle bilinen ve bir bedende görünen yaratılmış üç ayrı bölümde incelenir. Bir, insan şuursal bir varlıktır. Buna tasavvufta ruhu nurani veya ruhu seyrani denir. İki, ruh beden, hologramik görüntülü mikrodalga beden ki bu da dört katmandan meydana gelmiştir. Buna perisperi de denir. Ruh da denir. Ruhu ayvani de denir. Ancak diğer hayvanlardaki yapıdan farkı, ölüm ötesinde baki olan, sonsuza dek yaşayacak olan bir yapı olmasıdır. Bir de beden, mikrodalga bedeni üreten, beyni taşıyan fizik, kimyasal bir beden. Şimdi bunları sırasıyla açalım. İnsan ismiyle isimlenen gerçek varlık tamamıyla şuurdan ibaret bir yapıdır. Bu şuur, beynin ürettiği bir düşünsel yapıdır. Beynin yapısındaki genetik bilgiler artı astrolojik etkilerin meydana getirdiği özellikler artı şartlanmalar artı bunların muhakemesinden doğan düşünce sistemi, işte kişilik şuuru dediğimiz şeyin ta kendisidir. Bu kişilik şuurundaki ben mefhumu, nefs denilen şeyin ta kendisidir. Bu saydığımız özellikler beyin tarafından meydana getirilir ve ruh denen mikrodalga bedene yüklenir. Ve sonsuza dek bu mikrodalga bedenle birlikte bu kişilik yaşamına devam eder. Esasen şuur hem mikrodalga bedenden ayrı hem de aynıdır. Eğer mikrodalga beden olmasaydı, beyin bu özellikleri meydana getirmesine rağmen bu kişilik şuuru ölüm denen beynin durmasıyla birlikte son bulacaktı. Ki bu durumda artık ölüm ötesi yaşamlarına söz edilmez. Ne var ki beynin ruh adı verilen hologramik mikrodalga bedeni üretmesi ve kendisindeki bütün verileri bu bedene yüklemesi insanı ölümsüzleştirmiştir. Kişilik ruhu dediğimiz hologramik yapılı mikrodalga beden ancak ve ancak mikroda mutlak ruhtan meydana gelmiş ve onun varlığıyla kaimdir. Şayet bir kişi şuur boyutunda kendini bulabilirse, ki bu şuurun arındırılması olayını bilincin arındırılması isimli kasetimizde izah ettik, kendisini kozmik bilinç düzeyinde tanımış olur, Allah'a ermiş olur, Allah'a vasıl olmuş olur. İşte ışık hızının çok çok üstündeki düşünce hızında yaşar ki bu boyutta yaşamanın halini dille ifade etmek imkansızdır. Bireysel bilinç ne kadar kendini kozmik bilinç olarak tanırsa tanısın, bu şekilde hissederse hissetsin, sonsuza dek kişilik mefhumu ortadan kalkmaz. Bireysel şuurun kendini kozmik bilinç olarak tanıması ve hissetmesinin tasavvuftaki adı da Allah'a vasıl olma, Allah'a erme denen haldir. Bireysel şuur şartlanmalardan kendini arındırdıktan sonra bir şuur sıçramasıyla kozmik şuur olarak kendini tanıyabilir. İşte nefs kelimesiyle anlatılan, nefis diye bilinen hep bu şuurdur. Bireysel şuurun orijinal hali nefs-i safiye diye tarif edilendir. Nefs-i safiye ismiyle işaret edilen bu kozmik bilinç şartlanmaların oluşturduğu değer yargılarından ve bu diğer yargılardan doğan duygulardan oluşan perdelerle, hicaplarla kendi özünden uzak düşmüş ve nihayet nefs-i emmare diye tanınan en alt bilinç seviyesinde kendini bulmuştur. İşte biz insanı en mükemmel şekilde meydana getirdik. Sümmere dedna ve espere safilin, sonra onu en aşağılara indirdik. Ayetinde işaret edilen mana, nefs-i safiye düzeyinde özünü tanıma bilme yetisine sahip olan şuurun nefs-i emmare diye kendini tamamen perdelerle perdelenmiş bir halde bulması halidir. Şimdi geldik ruh bedeni. İnsan ismiyle tanınan ölümsüz varlığın ebedi yaşamını sürdürdüğü mikrodalga bedendir bu. Görüntüsü hologramik bir yapıdır. Yüklenmiş mikrodalgalardan oluşmuştur. Beyin tarafından üretilir ve beyindeki tüm faaliyetlerin hamilidir. Şimdi bu ruh beden hakkında bugüne kadar yapılmamış bazı açıklamaları yapmaya çalışalım. Kendi müşahedelerimize ve tetkiklerimize göre. İnsanın ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayan yapısı bilindiği gibi ruhtur. Ruh nedir? Buradaki insan ruhu 120. günde cenine ruh üflenmesi diye anlatılan mecazi tanımlamayla bildirilen haldir. Aslında Allah elbette ki üflemekten, hele hele kendi ruhunu bir başka şeye üflemekten münezzehtir. Bu bir mecazi anlatımdır. Nitekim bu durumu yaklaşık 1000 sene evvel yaşamış olan Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Kaside-i Ayniye eserinde şöyle ifade ediyor. Bu bir kinayedir. Ruh onun kendisi değil midir? Tabii bunun devamı vahdet sırrına dayanıyor. Onun için de biz bu konuya daha fazla girmeyeceğiz. Gelmek istediğimiz yapı ruhun yapısı ve katmanları. 120. günde ulaşılan kapasite gereği, ana rahmindeki 120. günde ulaşılan kapasite gereği bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Bir melek gelir, ruhu üfler. Yani bu demektir ki gelen kozmik ışınlar beyin çekirdeğinde kişilik ruhu veya insan ruhu denen hologramik mikrodalga üretimini başlatan ilk hareketi oluşturur. Beyin 120. günde ulaştığı bu kapasiteyle kozmik ışınların etkisi sonucu ölüm ötesinde de ebedi yaşamı sağlayacak olan mikrodalga bedeni üretmeye başlar. İşte bu olay din terminolojisinde bedene ruh üflenmesi tanımıyla açıklanmıştır. Beynin ürettiği ruh adı verilen mikrodalga beden 4 veya 3 katmanda incelenebilir. Bizim araştırma ve tetkiklerimize ve bulgularımıza göre kısaca ruh denen insan ruhu 3 veya 4 katmandan meydana gelmektedir. 1. Taşıyıcı ruh, hologramik görüntülü mikrodalga beden. 2. Antiçekim özellikli dalgalardan oluşan yük. 3. Pozitif enerji yükü. 4. Bellek dalgaları. Şimdi bu 4 katman hakkında bilgi verelim. 1. Taşıyıcı ruh dedik. Taşıyıcı ruh, insanın sonsuza dek yaşamını, varlığını sürdürmesine sebep olan esas mikrodalga ham maddeli, hologramik görüntülü bedendir. Çeşitli sebeplerle ve şekillerde, deforme olsa dahi, daha sonraki aşamada tekrar eski haline dönebilme özelliğine sahiptir. Tıpkı rüyadaki bedenin herhangi bir şekilde deforme olması veya bozulması, yanması, parçalanması akabinde tekrar yeniden eski haliyle var olması gibi. Esas itibariyle fizik bedenin karşılığıdır. Şekli, görünüşü bedeni terk ettiği andaki fizik bedenin aynıdır. Ancak fizik bedende bir kaza ile mesela 30 yaşında bir kol veya bacak kesilmişse, 50 yaşında o bedeni terk etmişse, o kol veya bacak daha önceden kesilmesine rağmen daha evveldeki bacak durumu o ruhta oluştuğu için bu kesilmeden dolayı ruh bedende böyle bir eksiklik görülmez. Nitekim buna dair tıpta çeşitli bulgular vardır. Çeşitli kişiler bacağı kesilmesine rağmen o bacağının yerinde olduğunu, kesilmediğini düşünüp hissetmektedirler. Bu bir akli bozukluk gibi bazı doktorlarca değerlendirilmesine rağmen esasında bu bahsettiğimiz sırra dayanmaktadır. Ancak bu henüz bilimsel olarak çözülememiş bir sırdır. Günümüz modasındaki uzaylı varlıklar denen bu cinler de bu insanın taşıyıcı ruhu dediğimiz yapıyla aynı yapısal özelliklere sahiptir. 2. Geldik antiçekim dalgalarına. Bugüne kadar genelde bilgi kaynaklarında hep kapalı geçilen bir husustur bu anlatacağımız. Bu hususla ilgili olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın açıklamalarını İnsan ve Sırları kitabımızın kader bölümünde tetkik edebilirsiniz. Ki bu kader bölümünde bugüne kadar hiçbir kitapta yazılmamış bir biçimde kaderi izah ediyoruz. Zira biz bu kitapta Hazreti Peygamber'in kader konusundaki önemli bütün hadislerini bir araya getirdik. Bunları bir araya getirmiş bir kitap bugün mevcut değil. Evet, cenindeki beyin çekirdeği 120. günde çok çok önemli bir tesirle karşı karşıyadır. Hatta insan için yaşamının ve varlığının en önemli olayı bu anda cereyan etmektedir cümlesinde çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Zira o anda beyin çekirdeğine isabet eden kozmik ışınlar, beyindeki hücrelerdeki genetiği etkileyerek, şayet belli bir mikrodalga enerji üretimine geçerse, biz buna beyin anti çekim dalgaları üretmeye başladı deriz. Anti çekim dalgaları benim tanımlamamdır. Bu ismi ben koyuyorum. Çünkü başka türlü ifade etmek bunu mümkün değil. Beynin ürettiği bu anti çekim dalgaları taşıyıcı ruh dediğimiz mikrodalga yapı üzerine yüklenmiş olarak üretilir. Bir diğer ifade şekliyle, şayet beyinde 120. günde anti çekim üretme dalgaları açılmış ise, bu kişinin ruhu dediğimiz taşıyıcı dalgalar anti çekim dalgaları ile yüklenmiş olarak beden örgüsünü oluşturur. Yok, eğer anti çekim dalgaları devresi açılmazsa, bu defa ruh dediğimiz taşıyıcı dalgalar sadece kendi başlarına beden örgüsünü meydana getirir. Anti çekim dalgalarının özelliği, yüklenmiş olduğu mikrodalga bedeni, yüklenmiş olduğu ruhu dünyanın ve güneşin çekim alanından bağımsız hale kavuşturmaktır. Anti çekim dalgaları yüklenmiş bir ruh, dünyanın ve güneşin çekim dalgalarından uzaklaşarak, sırat denen geçişi geçerek, semumun içinden geçerek, galaksi içindeki sonsuz yolculuğa başlar. Aynı zamanda bu anti çekim dalgalarının ikinci bir özelliği de ruha pozitif enerji sağlayan dalgaları yüklenmektir. Yani üçüncü tür dalgaları. Bu ikinci tür anti çekim dalgaları dediğimiz dalgalara yüklenmektedir. Eğer beyin ikinci tür dalgaları, anti çekim dalgalarını üretmiyorsa, bu takdirde üçüncü tür dalgalar, enerji dalgaları yüklenecek mahal bulamayacakları için üreten birime hiçbir fayda sağlamayacaktır ölüm ötesi yaşantısında. Anti çekim dalgalarının üretilmesi konusunda insanın kesinlikle hiçbir katkısı yoktur. Nasıl 120. günde beyin çekirdeği ulaştığı kapasite sonucu aldığı kozmik ışınım ile otomatik olarak ruhu üretmeye başlıyorsa, insan bilincinin bunda hiçbir katkısı yoksa, aynı şekilde anti çekim dalgalarının üretilmesini sağlayan devrenin açılıp açılmaması konusunda da insanın hiçbir dahli mevcut değildir. İşte bu açılımı sağlayacak olan, yani anti çekim dalgalarının açılımını sağlayacak olan kozmik ışının ya o anda 120. günde o birimin beynine ulaşır ve o devre açılarak anti çekim dalgası yüklenmiş ruh üretilmeye başlanır, ya da açılımı sağlayacak ışınından mahrum kalan beyin anti çekim dalgalarını üretmeksizin ruhunu meydana getirir, örgüsünü örer ki bu durumda anti çekim dalgasından mahrum olarak var olan ruh kesin olarak ebedi bir şekilde cehennem diye tasvir edilen güneşin içindeki kayıtlı yaşamı yaşamak zorundadır. İşte İslam dininde bu olaydan Hazreti Resulullah Aleyhisselam kader ile ilgili hadislerinde özetle ve mealen şöyle bahseder. Allah bir insan hükmedip yaratmak istediği zaman melek, ey Rabbim bu erkek midir, dişi midir, sait midir, şaki midir, rızkı nedir, eceli nedir diye sorar ve bunlar anasının karnındayken böylece yazılır der. İşte bu ve kader konusunda, insan ve sırlarında yazdığımız diğer hadislerde bahsedilen saitlik ve şakilik kelimeleriyle anlatılan olaydır. Şayet bahsettiğimiz anti çekim dalgalarını üreten beyinler sait kelimesiyle, yani saadete ermiş diye anlatıldığı gibi, buna karşılık anti çekim dalgalarından mahrum olarak üretilen insan ruhlarına da şaki denmiştir. Yani şekavet halinde olan. Ne sait ameliyle sait olmuştur, ne de şaki amelsizliğiyle şaki olmuştur. Hiçbiri yaptıklarıyla veya yapacaklarıyla bir hale, diğer bir hale dönüşmez. İşte bu olay 120. günde bir anda olup biten bir iştir. antiçekim dalgalarıyla güçlendirilmiş ruh anlamına sahip kelimesiyle işaret edilir ki neticede bu kişi kesinlikle cennet ortamına ulaşacaktır. Antiçekim dalgalarından mahrum ruh anlamına şaki kelimesiyle de işaret edilir ki bu kişinin ruhu ebedi olarak cehennem diye tavsif edilen, anlatılan güneşin içinde mahsur kalacaktır. Bu durumun kişinin ameline bağlı olarak meydana gelmediğine de Hazreti Resulullah Aleyhisselam şu hadisinde işaret eder. Muhakkak ki hiçbiriniz amelinizle cennete giremezsiniz. Sorulur. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de. Ne var ki Allah'ın rahmeti beni kuşatmıştır. Evet, işte burada da işaret edildiği gibi kişinin cennete girmesi görüldüğü gibi ameline değil Allah'ın rahmetine bağlanmış ki bu tariften murat da takdir gereği olarak kişinin beyninin antiçekim dalgaları üretmesine bağlanmıştır. Evet, işte şimdi bunu izah ettiysek gelelim ruha yüklenen üçüncü kat dalgalara. Yani ruhun üçüncü katmanına. Pozitif enerji yüklü dalgalar. Pozitif enerji adını verdiğim bu dalgalar beynin verici mahiyetteki düşünce ve fiillerinden oluşan bir enerji türüdür. Dindeki adı sevaptır. Pozitif enerjinin karşıtı olan negatif enerji adını verdiğimiz dalgalar ise beynin alıcı ve birimsel menfaate dönük davranışlarından oluşur ki dindeki adı da günahtır. Pozitif enerji dalgalarının yükleneceği dalga türü antiçekim dalgalarıdır. Şayet antiçekim dalgaları üretilmiyorsa, pozitif enerji dalgaları üretilse bile yüklenecek mahal olmadığı için ölüm ötesi yaşantısında kişiye bir yarar sağlamaz. Ancak bu dünyada yaşanırken kazanılan bu dalgaların getireceği olumlu sonuçlar söz konusudur. Negatif enerji dalgaları ise